Ayrım 5.
Lüksemburg durumu etraflıca düşündükten sonra verebileceği tek kararı verdi. Hareketin içinde ve Yohies'le birlikte kalmak. Eylem özgürlüğünü kazanmak ve vatandaşlıktan atılmak korkusundan kurtulmak için Lüksemburg bir anlaşmalı evlilik aracılığıyla Alman vatandaşı oldu. 9. mektup. Polonya asıllı arkadaşı Olimpia Lübeck'in oğlu olan damat Gustav Lübeck bu anlaşmadan pek memnun kalmamıştı ama ona fikrini soran yoktu. Boşanma işlemleri yıllarca sürdü, evlilik ancak 1903'te çözülebildi. Bir elinde doktorası, diğerinde evlenme cüzdanıyla Lüksemburg Avrupa'nın en güçlü sosyalist örgütü olan Alman Sosyal Demokrat Partisi'ne SPD bir fırtına gibi girdi. 6 aya kalmadan yabancı, Musevi ve kadın olmanın bütün kısıtlamalarına rağmen Lüksemburg kendine SPD'de bir yer edinmeyi başardı. Partinin önderleri olan Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Karl Katuski, Clara Zetkin ve Franz Mehring'in saygı ve desteğini kazandı. 2 yıl sonra bu yabancı kadın SPD'nin organı olan gazetenin sevilen yazarlarından ve SPD'nin parti kongreleriyle Stuttgart, Hanover, Mainz, Sosyalist 2. Enternasyonel'in tanıdık simalarından biri haline gelecekti. Gayreti, hırsı ve parti önde gelenlerinden üstün değilse bile onlarla eşit olduğu konusundaki sarsılmaz inancı yüzünden başlangıçta çalışmalarını Polonya hareketiyle sınırlamak isteyenlere şiddetle karşı çıktı. 8. mektup. Ve kısa zamanda onda bir tutkuya dönüşen enternasyonalizm fikrinin simgesi haline geldi. Aynı zamanda Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin Lehlilere ve Ruslara ilişkin konulardaki Marksist danışmanı olduğundan ikili bir siyasal yaşam sürmeye başladı. Polonya ve Almanya'ya ilişkin eylemlerde sürekli rol oynamanın yanı sıra Fransız sosyalistleri ve Rus sosyal demokratları arasında da yetkili kişi olarak tanındı. 1898 boyunca hem yukarı Silesya'daki Polonyalı maden işçileriyle çalıştı hem Bernstein'ı, Marx'ı yeniden yorumlayışından ötürü suçlayan ünlü Sosyal Reform mu Devrim mi yazısını hazırladı. Hem Şaşise Arbeit Zeitung'un yayın yöneticiliğini yaptı. Hem de SPD'nin Stuttgart'taki parti kongresine katıldı. Aynı yıl Polonya'nın Sanayi Devrimi adlı kitabını kaleme aldı. 7. mektup. Bundan böyle Berlin sürekli yaşadığı yer olacaktı. Durmaksızın bir kiralık möbleli odadan ötekine taşındı ve hepsinden de nefret etti. Evimize gelince diye yazacaktı Yogiyes'e. Bir diğer eşyalı oda kiralamayı düşünmek bile istemiyorum. 22 Ocak 1900. Öngördüğü gibi mesleğindeki göz kamaştırıcı başarısı Yogiyes'le olan ilişkisini hiç de kolaylaştırmadı. Yogiyes onun sözüyle ve davranışlarıyla sonuna kadar destekledi ama Lüksemburg'un artan ünü Yogiyes'i yaraladı. Delicesine hırslı bir adam olan Yogiyes onun gölgesinde yaşamayı asla göze alamazdı. Lüksemburg'un bütün istediği sevdiği adamla açık saçık bir birlikte yaşamakken entrika Yogiyes'in doğasının bir parçası, gizlilik önemli bir silahıydı. Lüksemburg onun ızdırabının farkındaydı. Yatıştırmak için sık sık doktorasından söz ederdi ama Yogiyes bu unvanı almadan okulu bırakacaktı. İstersen pekala yazabilirsin derdi, yazamayacağını çok iyi bildiği halde. Yogiyes her seferinde yeni bahaneler bularak bir araya gelmelerini 2 yıl ertelemeyi başardı. Lüksemburg yalvardı, gözdağı verdi, umutsuzluğa düşüp ağladı, kızdı, bağırdı ama ultimatumunu çekene kadar 32. mektup hiçbir güç Yogiyes'i İsviçre'deki gizli köşesinden çıkartıp Berlin'de onunla birlikte oturmaya zorlayamadı. Lüksemburg için Varşova'daki ailesi, özellikle de babası bir başka endişe kaynağıydı. Entrika meraklısı Yogiyes'in ikisinin arasındaki ilişkiyi gerekli ya da gereksiz, gizli tutmak konusundaki ısrarı 15. ve 17. mektuplar, Lüksemburg'u usandırıyordu. Sonunda ilişkileri 10 yıllık olduğunda ve Lüksemburg durumu ailesine açtığında, Yogiyes bir türlü birlikte yaşamayı göze alamadığından, gene de bir şarlatan gibi yalan söylemek zorunda kalacaktı. Annesinin 1897'deki ölümü, Lüksemburg'da derin ve bir türlü silkip atamayacağı bir suçluluk duygusu yaratmıştı. Lanet olası politika yüzünden 66. mektup, annesinin mektuplarına cevap yazacak zaman bulamadığından yakınırdı. Lina Luxemburg kızını göremeden ölmüştü. Şimdi ise ölüm döşeğindeki babasının tek isteği kızını son bir kez görebilmekti. Yogez kendi çalışmaları ve ailevi görevler arasında parçalanıp duran Luxemburg sonunda kısa bir süre için babasının yanına gidecek zamanı bulabildi. 27. mektup. Ama bu gecikmiş özveri onu suçluluk duygularından kurtaramadı. 1898'de Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi 9 kişiyle ilk kongresini yapmayı başardı. Düzenbazlar diye yazacaktı Luxemburg Yogez'e yarı alayla. Ama gene de başardılar. 12. mektup. Ne partinin kurucuları ne de bir başkası 20 yıl bile dolmadan Alman partisinin mükemmel düzenini çok gerilerde bırakıp dünyanın yüzünü değiştirecek bir örgütün doğuşuna tanık olduklarının ayrımındaydılar. 7. mektup. Berlin, Salı gecesi, 17 Mayıs 1898. Sevgili Diodyom, ilk kez sessizlik. Yalnızım ve sana uzun bir mektup yazabilirim artık. Dün bütün gün ve bugün kuzenimle, akraba değiliz, bir oda aradık. Berlin'de kiralık oda bulmak ne zor işmiş bilemezsin. Bebel, 1. August Bebel, 1840-1913, Marksist Sosyalist, Weilheim, Leibknecht ile birlikte Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kurucu ve önderlerinden. Alman parlamentosunun da milletvekili. Sosyalist Enternasyonal'in önde gelenlerinden, Kadın Özgürlüğü Hareketi'nin en eski öncülerinden. Kadın ve Sosyalizm 1883. Ve Auer buradalar. Auer, Ignaz Auer, SPD'nin önderlerinden. Ona Bebel'e daha yazmadım çünkü karşılaştığımda bir odam olsun, insana benzer bir hali olsun istiyorum. Bu arada herkes, hiç olmazsa ev sahibim, benden çok etkilendiğini söylüyor. Tuhaf, çok genç buluyorlar ve bu yaşta doktorumu almış olmama çok şaşırıyorlar. Bu da seni biraz olsun yatıştırmalı. Varskiler siyah elbisem ve yeni şapkamla müthiş olduğumu söylediler. Görünüşüm konusunda bu kadar bilgi sanırım yeter. İçimin o kadar müthiş olduğunu söyleyemeyeceğim ama Berlin'in boğucu büyüklüğü siyah elbisem kadar iç karartıcı. Buraya yapayalnız tam bir yabancı olarak gelmişim sanki. Berlin'i fethetmeye ama şimdi şehrin soğuk ve aman vermez aldırmazlığı beni biraz ürkütüyor. Senden bir türlü ayrılamadığım için ev sahibimden bir parça kağıt daha istedim. Sabaha kadar yazabilirim ama sonra bir zarfa gereğinden fazla kağıt tıkıştırdım diye beni azarlarsın gene. Meselemize dönelim. Sana ruhum yaralı diye yazmıştım. Açıklayayım. Dün gece yatakta, yabancı bir apartmanda, yabancı bir kentte, biraz olsun kendimle ilgilendim ve kafamdaki düşünceyle oyalandım. Bu kaçak hayata bir son verip, yalnızca ikimiz, huzur içinde ve mutlu, İsviçre'nin bir yerlerinde, gençliğimizden ve birbirimizden yararlanarak yaşasak, daha iyi olmaz mıydı? Sonra geriye baktım ve ardımda bir boşluktan başka bir şey bırakmadığımı gördüm. Dipnot, karşıt bir görüş için bakınız 23. mektup. Olmayacak bir düştü bu. Birlikte bir yaşamımız, bir sevincimiz, bir mutluluğumuz olmadı ki bizim. Kişisel ilişkimizden söz ediyorum, davamızdan değil. Davanın getirdiği kısıtlamalar mutluluğumuzu engellememeli. Tam tersine, son 6 ay ya da daha uzun bir süredir fark ettim ki, bir uyumsuzluklar, anlaşılmazlıklar yumağı, garip, acı verici, karanlık. Ve şakaklarımda o dayanılmaz zonklama yeniden başladı. Ruhumdaki yaraların neredeyse fiziksel acısı yatakta sağa ya da sola dönmemi engelledi. İnanılmaz bir şey. Bu yaralar beni yüreklendirdi. Yeni bir yaşama başlama cesareti verdi bana. Ardımda iyi hiçbir şey bırakmadığımı anladım. Birlikte kalsak durum düzelmeyecekti. Ve ben sürekli bir uyumsuzluk havası içinde, boşuna, acı içinde, anlamaya çalışarak yaşamaya devam edecektim. Kısacası özlemini duyduğum şey hayal gücümün marifetiydi. Köpeğin dağla göl arasına sıkıştırdığı o kedi gibi. Hatırladın mı? Vegas'te hissettim kendimi. Köpeğin peşim sıra gelen yaşam olduğunu düşün. Dağ senin taş kalbin, kaya gibi sadık ve sağlam, kaya gibi sarp ve erişilemez. Ve göl de Berlin'de boğuştuğum hayatın dalgaları. Bu deyim yerindeyse, dayak yiyecek adamın iki sopadan birini seçmesi kadar zor bir seçim değil. Berlin'in dalgaları beni sürükleyip götürememeli, o kedi gibi. Her zaman olduğu gibi bir güzel ağlamak geliyor içimden. Ama iyi eğitilmiş kulağımda senin sabırsız sesin, lütfen kes artık, Tanrı aşkına suratın kim bilir neye dönecek. Söz dinliyorum. ve mendilimi bir kenara bırakıyorum. Yarın sabah suratım kim bilir neye dönmesin diye. İşte yine başladık. Ne dersin? Ayrılmadan önce bana bütün söylediklerine rağmen o eski türküyü çığırmadan edemiyorum. Kişisel mutluluktan dem vuruyorum gene. Evet, lanet olası bir özlem duyuyorum mutluluğa ve kendi payıma düşen gündelik hayını koparabilmek için bir eşek inadıyla direneceğim. Ama bu direnci de yitiriyorum. Duyduğum istek mutluluğun cam gibi berrak, daha doğrusu mezar gibi karanlık olanaksızlığı karşısında yok olup gidiyor. Sevinçsiz mutluluk olmaz ya da belki bizim yaşamımız yani ilişkimiz, bence ikisi aynı şey. Sevinçten yoksun, kasvetli. Yaşamın kişiye bir daha bırakmamacasına el koyabildiğini anlamaya başladım. Yapabileceğimiz pek bir şey yok. Artık alışmaya başladım. Anlaşılan şimdi benim biricik görevim seçimleri düşünmek. Sonra da seçimlerden sonra olacakları. Kendimi menopoz belirtileriyle uğraşan 40'ında bir kadın gibi görmeye başladım. Oysa ikimizin yaşını toplasan 60 bile etmez. Sana çektiğim bu söylevden sonra doğal olarak ne iğrenç bir bencillik, bütün düşünebildiği kendi mutluluğu, benim nelerden yoksun kaldığımı, 100 kat daha önemli olanı, benim özlediğim kucaklaşmaları aklına bile getirmiyor diye düşüneceksin. Dipnot, Yogyes'in annesi Zofia 1898'de Vilno'da öldü. Böyle düşüneceksin ve düşünmekle de yanlış edeceksin. Senin hep zarar gösteren içsel muhasebe dertlerini bir an olsun unutmadım. Hep aklımda, dahası beslediğim bütün kinlerin ötesinde bu muhasebe defterini bana göstermediğinden, benden susup oturmamdan başka bir şey istemediğinden ötürü sana acım var. Sana söyledim. Tıpkı Regi gibisin. Ama ne yazık ki ben Jungfrau değilim. Sultani ölümcül sessizliği içinde karlarla örtülü ve başı göğün yüceliklerine karışmış. Ben sıradan bir kedi yavrusuyum. Okşanmaktan hoşlanan, mutluysa mırıldanan, mutsuzsa miyavlayan, başka ifade tarzı bilmiyorum. Miyavlamamı yasakladığına göre yapabileceğim tek şey kendim hakkında, sıkıcı işlerim hakkında yazmak. Ama beni bencillikle suçlarsan hiçbir şey anlamamışsın demektir. Bu ev avı büyüyse, kahrolası ve işe bir koyulabilsem, sana bir an önce ilk savaş narasını gönderebilsem diyorum. Seni hoşnut etmek bana gurur veriyor. Ne yazık ki iş konusunda yazacak bir şeyim yok. Bu yüzden mektubum gördüğün gibi tatsız, tuzsuz. Seni ne kadar sevdiğimi biliyor musun? Gece yarısı. Berlin'e girmezden az önce tren bir iş adamını ezdi. 15 dakika bekledik, bir inilti sesiyle uyandım. Sırlarıyla birlikte tren yolunu geçen bir köylüydü. Yaşıyor mu diye sordum. Birisi biraz yaşıyor dedi. Kötüye alamet. Hepsi bu kadar biricim bir tanem. Eğer yazabilirsen sen de kendini yaz. Yaz. Çok çok yaz. Kendine daha iyi bakacağına söz vermen diğer bütün haberlerden çok sevindirdi beni. Ayrıntı yaz. Saat 4'te kakaonu içiyor musun? Her gün süt içiyor musun? Her şeyi yaz bana. Sevgilim lütfen kağıt kalın diye, mektup ağır diye kızma bana. Daha bavullarımı açamadım. Kendine iyi bak. Mektuplarını Kanstre 55'e postala. Soyadımı yazma. Adım ve babamın adı yeter. Etraf ajan dolu. Senin. Anna'dan bir haber var mı? Kenarlardaki notlar. O da günde 1 mark. Terziden ne haber? O elbiseden ötürü kendimi suçlu hissediyorum. O siparişi hiç vermemeliydim. Bir servet bu. Terzi de memnun değil, kadın adına üzülüyorum. Radja şapkaya bayıldı. Bugün eve yazıp borç isteyeceğim. Profesör Harkner'i görmeye gittin mi? Derslere girmeye başladın mı? Bitirmeni ne kadar istiyorum bir bilsen. Senin derslerini düşündükçe sırtıma ağrılar giriyor. Düşünebiliyor musun? Bayan Oxburg 40 yaşında. Şimdi Münih'te yaşıyor ve anlaşılan belli bir geçmişi olan bir hanım diye tanınıyor. Münih'teki bütün edebiyat sanat çevresi pislik içinde. Helen Dönünges, dipnot, Helena von Dönünges, 1843-1911, oyuncu ve yazar. Ferdinand Lassalle, onun uğruna yaptığı düelloda aldığı yara sonucu ölmüştür. Serge Suechwitz, 3. kocasıdır. Ve kocası Suechwitz oradalar. Suechwitz'in de başkasıyla ilişkisi var. Shumilov, dipnot, Vladimir Shumilov Klassen, SPD'de çalışan bir Rus göçmeni. Kitabımı Dunker ve Humblot'ın yayınlayacağını duyunca çok şaşırdı. Dipnot, Verlag, Dunker On Homblot. 1898'de Lüksemburg'un Polonya'nın sanayi devrimini basan Leipzig'de kurulu tanınmış bir yayın evi. Kadrolarında çağdaş edebiyatı izleyen ve benim adımı duymuş olan biri olmalıymış ve de adının duyulmasını isteyen herkes kitabını onlar bassın istermiş. Dasniski'nin karısı bir başka adamla kaçtı. Dipnot: Ignacy Dasniski, 1866-1936, Polonya Sosyal Demokrat Partisi'nin PPSD kurucu ve önderlerinden. Parti 1919'da Polonya Sosyalist Partisi ile PPS birleşmiştir. Anladığım kadarıyla kadının ünü almış yürümüş. Dasniski de zaten durum gözle görülür hale geldiği için evlenmek zorunda kalmış. Galicia'da parti çevrelerinde hiç de sevilmiyor. Dolandırıcı, ahlaksız ve toprak ağası gibi yaşamak özentisi içinde olduğunu söylüyorlar. 8. Mektup, Berlin, Cumartesi, 28 Mayıs 1898. Diyor, dün sana yukarı Silezya'ya gitmeye karar verdiğimi yazmıştım. Tekrar tekrar düşündüm, başka bir çözüm bulamıyorum. Hoşuma gitmeyenler şöyle. 1. Harekata başlamak için Berlin gibi daha geniş bir sahneyi, adı duyulmadık bir Silezya köşesine yeğlerim. 2. Beteri gelse Dortmund'da konuşmak isterdim. Orada hiç olmazsa kamu toplantıları yapıyorlar. 3. Winter'a, dipnot, August Winter, SPD'nin Almanya bağlı Leh bölgesi, Yukarı Silezya'daki kurucu ve önderlerinden Leh kömür işçileriyle çalışmıştı. Bakılırsa Silezya'da kamu toplantıları düzenlenemediğine göre bütün çabalarım boşa gidecek. Sokaktaki çöpçünün bile haberi olmayacak. 4. Her ne kadar bir sömürge valisi gibi davranacaksam da, çünkü yerel koşullar ve çalışma biçimi konusunda hiçbir fikrim yok, onların denetimi altında olacağım. Duruma el koymam mümkün değil. 5. Bütün bunlardan sonra bizim beklediğimiz olay bu olamaz. Öte yandan 1. Berlin'de yapılacak pek bir şey yok çünkü burada kimse Polonyalıları ciddiye almıyor ve benim de kendimi Berlin'de Alman kışkırtma hareketine adayıp Leh işini Morawski, dipnot, Franciszek Morawski, Leh ve Alman sosyalist hareketlerinde rol almış, Almanya bağlı, Polonya'nın Polonya Sosyalist Partisi kurucularından ile Winter'a bırakmam biraz saçma olur. Almanlar beni adam yerine koymuyorlar. Bir de Leh işiyle ilişkimi seçimlerden önce kesersem, parti kongresinde Lehlileri temsil etme şansını da yitirmiş oluruz. Almanlar için Leh kışkırtmacılığının Yukarı Silezya demek olduğunu Oyer açıkça belli etti. Sapiente sat. 2. Almanların yoğun etkinliği düşünülürse Dortmund'daki Lehliler ciddi bir tehlike yaratamazlar. Dahası Oyer kendi açısından haklı olarak bütün çabaların Yukarı Silezya üzerinde yoğunlaştırılması gerektiği kanısında. Dortmund için yol paramı da vermiyorlar. 3. Yukarı Silezya'ya gitmemek demek, bana önerilen seçimlerle ilgili biricik Leh işini geri çevirmek demek olur ki, bu da yönetim kuruluyla olan ilişkimi gerginleştirir ve de düpedüz kabadayılık taslamak anlamına gelir. Unutma ki bu işi ben istemiştim. Ayrıca er geç Leh hareketinin tek temsilcisi olacak olan Winter'la ilişkim de zedelenir. 4. Eğer Leh hareketi içinde kendime bağımsız bir konum edinmek niyetindeysem, Silezya'daki işçilerle dolaysız bir iletişim kurabilmeliyim. Yerel seçimler bunun için en iyi fırsat. Parti kongresi ve vekalet alabilmek açısından da önemli bu. 5. Bana kalsa Oyer'le Winter'ın yüzüne tükürür, kendi başıma başlarım ama nerede? Ne Berlin'de ne de Poznan'da başka atlama taşı yok. Yukarı Silezya'da ise tek başıma çalışmam mümkün değil. 6. Yazı işleri Gazete Robotniksa'nın, dipnot, işçinin gazetesi. Lüksemburg'un uluslararası işçi hareketi fikrine, özellikle de Alman ve Rus işçilerle birleşme fikrine şiddetle karşı çıkan Polonya Sosyalist Partisi yayın organı açısından yönetim kurulu ve Winter'la iyi ilişkileri sürdürmek şart. Bu arada Almanlara sırtımızı dayamalıyız biraz. Gördüğün gibi bavulumu kapıp yola koyulmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor bana. Nereye? Belki Broten'e. Winter'ın direktiflerini bekliyorum. Gitmeden önce sana tekrar yazarım. Hemen yaz. Her şeyi yaz. 9. mektup, Berlin, Salı, 31 Mayıs 1898. Aşkım, bugün nihayet 5 gün sonra 2 mektubunu da aldım. Cuma ve pazartesi yazdıkların. Cuma'nınki 3 gün Berlin'de dolanıp durmuş. Postacının beceriksizliği. Gelelim işe. 1. Büyük bir olasılıkla öbür gün yukarı Silezya'ya gidiyorum. Winter'dan hala ses yok. O yüzden de nereye gidilecek daha bilmiyorum. Winter'ın mektubu yarın gelir sanırım. Ama aktarmalı tren sabahları kalkıyor. Kralovska Huta, oralara kadar gitmem gerekecek. Trenle 12 saat. Ve de 3. sınıf bilet. 23 mark. 2. 33. Ben 2. sınıf gidip partiden 3. sınıfın parasını almayı düşünüyorum. Böylece 10 mark farkı cebimizden ödeyeceğiz. Wroclaw'da bir gün kalıp Bronze ve Szeps ile görüşeceğim. Dipnot, Julius Bronze, sosyal demokrat, gazeteci bir Alman, Leh maden işçileriyle çalışmıştır. Reinhold Szeps, Volkswagen eski yayın yönetmeni. Oyer'in önerisi üzerine sana daha önce de yazmıştım bunu. İki elbise, iç çamaşır ve kuzeninden ödünç aldığım küçük bir gaz ocağını bavula koyup gidiyorum. 2. Almanca konuşma hazır. Bugün bitirdim. Gitmeden önce konuşmayı burada yapmak için can atıyorum ama o yerden çekiniyorum. Ayrıca yolculuğu da 3 gün geciktirmem gerekir. Ben de Silezya'da kullanırım ya da daha sonra Tanrı kısmet ederse Berlin'de. Dipnot, Lüksemburg Tanrı sözcüğünü kim yerde büyük harf, kim yerde küçük harf yazmıştır. 3. Parvus'e yazdım. Dipnot, Parvus Alexander Israel Helphand'ın 1864-1924 takma adı. Rus Marksist kuramcı, sosyal demokrat, İsviçre ve Almanya'da sürgün. Devrimci hareketin en karanlık ve tartışmalı kişilerindendir. 1917'de Lenin'in Almanya'dan geçişini sağlamakla aracılık görevi yaptığı söylenir. Onu hemen görmem gerekmiyor. 4. Seidelze, dipnot, Robert ve Matilda Seidel. Lüksemburg'un İsviçre'de yaşayan dostları.